Öteki tarih 2. cilt 21. ayrım sayfa 326. Venizelos'a söz verdik. Kütahya milletvekili Recep parantez içinde Bekir Bey, emniyetin hazırladığı 600 kişilik listeden geri kalanların ziyan olmaması için bu kişilerin fotoğraflı künyelerini içeren bir siyah liste hazırlayıp iskelelere, istasyonlara asılmasını, emniyet teşkilatına dağılmasını önerdiyse de öneri reddedildi. Karesi milletvekili Ahmet Süreyya Bey, Ermeni, Rum ve Yahudilerin de eklenmesi için epey mücadele etti. Ancak bu teklif Ferdi Bey tarafından 600 kişilik listede Rumlar ve Ermeniler de vardı. Ancak Lozan'da İsmet Paşa ile Venizelos arasında imzalanan ek protokolle Rumların, dolayısıyla diğer gayrimüslimlerin listeye konmayacağına söz verdik denilerek kabul edilmedi. Sonunda 150'likler listesine kesin biçimini verme işini Bakanlar Kurulu'na bırakılmasına, kesin listenin tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesine karar verildi. Bakanlar Kurulu'nun hazırlayıp son şeklini verdiği liste 22-23 Nisan 1924 Çarşamba gecesi tekrarlanan gizli oturumda ele alındı. Bu kez öyle ilk oturumdaki gibi uzun tartışmalar olmadı ama oturum yine elektrikli geçti. Listeye hala yeni kişilerin eklenmesine uğraşılıyordu. Sonunda Dahiliye Vekili Ferit Bey inisiyatifi ele aldı ve el kaldırma usulüyle alelacele bir oylama yaptı. Mebusların yoklama isteriz nidaları arasında kabul edilmiştir diyerek açık celseyi bitirdi. Aynı gün bir kararname ile muhtemelen 600 kişilik listede yer alanlardan vatandaşlıktan çıkarılma koşullarını taşıyanların vatandaşlıktan iskat defterine kaydedilmesine karar verildi. Vahdettin'in mahiyeti. 1 Haziran 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 150 kişilik listeye girenler 10 grupta toplanıyordu. Birinci grupta Padişah Vahdettin'in mahiyetinden 8 kişi, parantez içinde Yaveri Haz Kiraz Hamdi Paşa, Hademe-i Hassa Kumandanı Zeki, Hazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağa ve Tütüncü Başı Şükrü, Serkarin Yaver Ömer Paşa, Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahir, Ser Yaver Ahmet Avni Paşa ve eski Hazine-i Hassa Müdürü ve Defteri Hakan-ı Emini Refik vardı. Vahdettin 1-2 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra firar ettiğinde Sevr Barış Antlaşması'nın baş mimarı Damat Ferit ile Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam fetvası yayımlanan Dürrizade Abdullah Efendi ise öldüğünden listede yoktu. Hanedan üyeleri ise 3 Mart 1924'te halifeliği ilga eden 431 sayılı kanunla sürgüne gönderilmişlerdi. İkinci grupta sevri imzalayan heyet üyeleri, parantez içinde eski Marif Nazırı Hadi Paşa, Şurayı Devlet Reisi Rıza Tevfik ve Bern eski sefiri Reşat Halis vardı. Halife ordusu mensupları. Üçüncü grupta İstanbul'un Anadolu güçlerini hizaya getirmek için 18 Nisan 1920'de oluşturduğu Kuvve-i İnzibatiye, parantez içinde halife ordusu dahil kabine üyeleri, parantez içinde eski adliye nazırı Rüşdi, eski ziraat ve ticaret nazırı ve eski Konya valisi Artin, Cemal, eski bahriye nazırı Cakacı Hamdi Paşa, eski marif nazırı Rumbeyoğlu Fahrettin, eski ziraat ve ticaret nazırı Kızılhançerli Remzi ile eski Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bulunuyordu. Dördüncü grupta Kuvvayi İnzibatiye'den 7 asker, parantez içinde Süleyman Şevki Paşa, Bulgar Tahsin, Miralay Ahmet Refik, Tarık Mümtaz, Ali Nadir Paşa, Kaymakam Fettah, Çopur Hakkı bulunuyordu. Halife ordusunun fiili kumandanı Çerkez asıllı Anzavur Ahmet ise öldüğü için listeye konulmamıştı. Çerkez Ethem Bey ve arkadaşları. Beşinci grupta milli mücadele yıllarında Ankara'ya iltihak etmemiş 32 mülki ve askeri yönetici bulunuyordu. Altıncı grupta milli mücadelenin ilk yıllarında Mustafa Kemal ile bilek güreştirmiş ve yenilerek Yunanlılara sığınmak zorunda kalmış Çerkez Ethem Bey ve iki kardeşi, parantez içinde Reşik ve Tevfik Beyler ile Ethem Bey ile hareket etmiş olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkumandanlarından Kuşçubaşı Eşref ve kardeşi Hacı Sami ile Ethem Bey'in dört adamı bulunuyordu. Yedinci grubu 24 Ekim 1921'de İngilizlerin ve Yunan işgal kuvvetlerinin himayesinde Şark-ı Garip Çerkezleri Temin-i Hukuk Cemiyeti'nin, parantez içinde Yakın Doğu Çerkezlerinin Haklarını Sağlama Derneği Kongresi'ne katılan 18 kişi bulunuyordu. Mütareke basını. Sekizinci grupta itiraf kuvvetleriyle işbirliği yapan 13 polis vardı. Dokuzuncu grupta milli mücadele sırasında işgal kuvvetleriyle birlikte davranan ya da Kemalist güçlere destek vermeyen 13 gazeteci, parantez içinde en ünlüleri Mevlanazade Rıfat Bey, Sait Molla, Refik Halit, Refik Cemal, Ömer Fevzi vardı. Bir başka ünlü hain gazeteci Ali Kemal 5 Kasım 1922'de İzmit'te sakallı Nurettin Paşa'nın örgütlediği gruplarca linç edildiğinden listeye girmesine gerek kalmamıştı. İzmir'in işgali sırasında haince tavırlarından dolayı 18 Ekim 1922'de gıyabında idama mahkum edilen İzmir'de yayımlanan köylü gazetesi sahibi Refet Bey'in adının listeye 150. kişi olarak daha sonra Mustafa Kemal tarafından eklendiği söylense de 16 Nisan 1924 tarihli gizli celsede Refet Bey'in adı geçiyordu. Anlaşılan Refet Bey'in adının listeye konması unutulmuş, sonra bu hata fark edilmişti. 41 kişilik son grubu ise çoğunluğunu Ege bölgesindeki çeşitli isyanlara katılmakla, eşkıyalık yapmakla veya Türklere mezalim yapmakla suçlanan Çerkez köylüleriyle düşmanla işbirliği yaptığı ileri sürülen şahıslar meydana getiriyordu. Kısacası onca uğraşa rağmen listenin çoğunluğunu Recep Bey'in deyimiyle bir takım çobanlar ve alelade şakiler oluşturmuştu. Öte yandan listedeki önemli şahısların neredeyse tamamı zaten yurt dışındaydı. Sonuçta geriye kalanlar derhal yurt dışına çıkarıldılar. Heyeti mahsusalar. Ordu ve bürokrasideki hainlerin tasfiyesi ise heyeti mahsusalar aracılığıyla yapıldı. Milli mücadeleye katılmadığı tespit edilen askeri personelin yargılanmalarını aslında 1922-1923'te Adapazarı, parantez içinde Osman Paşa Divanı ve İzmir'de kurulan divanlı harplerde yapılmış ve suçlular cezalandırılmıştı. Beraat edenlerin eski görevlerine dönmek istemeleri üzerine konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20-23 Eylül 1923 gününü gizli oturumlarında görüşüldü ve Müdefaa-i Milliye Vekili Kazım Bey bu durumun sakıncalı olduğunu söylemesi üzerine 25 Eylül 1923'te 347 numaralı Mücadele-i Milliye'yi iştirak etmeyen ve hududu milli haricinde kalan Erkan, Ümera ve Zabitan ve memurun ve mensubini askeri hakkında yapılacak muameleyi ve Cidali Milliye'yi iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin sureti hesabına natık kanunu çıkarıldı. Kanunun adından da anlaşılacağı gibi amaç milli mücadeleye katılmayan askeri personeli ayıklamaktı. Bunun için Bursa'da Albay Ahmet Derviş Bey başkanlığında 10 kişilik bir askeri heyet oluşturuldu. Heyet derhal çalışmalarına başladı ve kiminin askerlikle ilişkisini kesti, kimini emekli etti. Bu minvaldeki 300 kişi ordudan tasfiye edildi. İkinci adım 26 Mayıs 1926 tarihinde mülki heyeti mahsusa diye bilinen ve sivil memurları ayıklamak için çıkarılan mücadeleyi milliyeye iştirak etmeyen memurun hakkında 854 sayılı kanun oldu. Heyet sorguladığı 3150 kişiden 1250'si için olumsuz karar verdi ve memuriyetten uzaklaştırdı. Ancak kiminin milli mücadeleye katıldığı, kimin katılmadığı, katılanların samimiyeti, katılmayanların nedenlerini tespit etmenin güçlüğü yüzünden yüzlerce haksızlık iddiası ortaya çıktı. Bu iddiaları soruşturmak üzere 21 Mayıs 1928 tarihinde 1289 sayılı Âli Karar Heyeti hakkında kanun çıkarıldı. Heyeti mahsusaların ve Âli Karar Heyeti'nin kararları 1933'teki 10. yıl affından sonra 5 yıl daha yürürlükte kaldı ve bu kurulların cezalandırılanlar ancak Atatürk'ün ölümünden önce çıkarılan genel afla parantez içinde 150'liklerle birlikte aklanabildiler. Ancak kesin kaldırma kararlarında bile 2 yıllık bir süre için daha normal devlet memuru olamama kaydına yer verilmişti. Son 5 yıl boyunca da haksız uygulamalardan yakınmalar 1952'ye kadar devam etti. Kısacası devletin kara listesine girmek kolay, çıkmak ise pek zordu. Özet kaynakça. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt 4, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1985, sayfa 434-462. Kamil Erdaha, 150'likler yahut Milli Mücadelenin Muhasebesi, Tekin Yayın Evi, 2001. İlhami Soysal 150'likler Kimdir, Ne Yaptılar, Ne Oldular, Gür Yayınları, 1988. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, Cilt 3, Altındağ Yayın Evi, 1968. Cemil Koçak, Heyeti Mahsusalar, İletişim Yayınları, 2005. Cemal Kutay, 150'likler Faciası, Sıralar Matbaası, 1995. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Halifeliğin kaldırılmasından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki muhalif grup Eylül 1924'te İzmir'de ve İstanbul'da iki kez toplanmıştı. Toplantılarda yeni bir parti kurmanın koşulları görüşülmüştü. Gruba göre böyle bir partinin başarılı olması için Mustafa Kemal'in bir muhalefet partisinin varlığını ve Cumhurbaşkanı olarak partiler üstü bir rol oynamayı kabul etmesi gerekiyordu. Bu sorulara cevap çok gecikmedi. 16 Eylül 1924'te Trabzon'da Halk Fırkası Şubesi'nden bir konuşma yapan Mustafa Kemal, başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın meziyetlerini, kendisinin ülke için ne önemli işler yaptığını anlatmış, parti başkanlığını bırakmadan Cumhurbaşkanı olduğu için kendisini eleştirenlere adeta meydan okuyarak, "Bütün cihan bilsin ki benim için bir taraflık vardır, o da Cumhuriyet taraftarlığı" demişti. Ama herkes bu tarafın aslında Cumhuriyet Halk Fırkası olduğunu anlamıştı. Nitekim 4 gün sonra Samsun'da belediye binasında verilen ziyafette konuya açıklık getirdi. Ona göre mevcut partiden ayrılma fikri alelade particilikti ki memleket ve milletin huzur ve emniyet şartları henüz böyle bir parçalanmaya izin verecek durumda değildi. Görülen oydu ki çok partili düzene geçmeye hevesli olanlar memleketi bölmeye niyetli hainler olarak yaftalanacaklardı. Ancak bunu göze alanların olduğu kısa sürede anlaşıldı. 18 Ekim 1924'te yeni yasama yılı için Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, kendisini karşılayanlar arasında Rauf Bey ve Doktor Adnan Bey'in olmadığını gördüğünde bir şeyler döndüğünü anlamıştı. 26 Ekim'de Kazım Karabekir hakkında muhafazakarlık suçlamalarından yorgun düştüğünü, rapor ve tavsiyelerini Genelkurmay Başkanlığı'nca dikkate alınmadığını söyleyerek istifa etti. Ardından Ali Fuat Paşa da istifa edince Mustafa Kemal'in tepkisi sert oldu. Ya askerlik ya siyaset. Çünkü sonradan nutukta belirteceği gibi epeydir bazı paşaların eski ikinci grup üyeleri ve bazı gazeteler aracılığıyla milleti kendisine karşı kışkırtmak için yurt içinde gizli örgütler kurma çabasında olduklarına inanıyordu. Bu tertibi boşa çıkartmak için 30 Ekim 1924'te meclisin kumandan üyelerine ya da milletvekilliğini ya askerliği seçmelerini emretmişti. Kuzu Paşa lakaplı Fevzi Paşa ve 4 kolordu kumandanı orduda kalmayı seçtiler. Talebe itiraz edenler ise zorla istifa ettirildi. Muhalif gruptan Hoca Esat Efendi'nin Yunanistan'dan gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle yatılı okullara ne kadar parasız öğrenci alındığı ve nerelerde ilkokullar açıldığı konularında verdiği önerge 27 Ekim'de Gensoru'ya çevrildi. Gensoru görüşmeleri sırasında hükümetler muhalifler arasında sert tartışmalar oldu. Bu tartışmalar ayrılığın ilk sinyaliydi. 8 Kasım'da yaşanan bir kabine bunalımından sonra Rauf Bey ve 10 arkadaşı Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan istifa ettiler. Birkaç gün sonra onları 21 milletvekili daha izledi. 17 Kasım 1924'te yeni bir partinin kurulduğu haberi kamuoyuna bomba gibi düştü. Cumhuriyet Halk Fırkalı 22 milletvekili tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında Kazım Karabekir Paşa gibi muhafazakar milliyetçiler, Rauf Bey gibi meşrutiyetçiler, Ali Fuat Paşa gibi eski Bolşevik sempatizanları, İsmail Can Polat gibi iddiatçılar, Doktor Adnan Bey gibi bilim adamları, Hüseyin Avni Bey gibi liberaller vardı ama adları hemen sarıksız muhafazakarlara çıkmıştı. Dipnot: Ali Fuat Paşa hatıralarında yeni partiye 80 kadar milletvekiline katılmak istediğini ancak partinin hedefinin iktidara geçmek olmayıp iktidarı denetleme görevini yapmak olduğu için 38 kişiyle yetindiklerini belirtmişti. Halbuki parti programı Prens Sebahattin'ci liberalizmden izler taşıyordu. Partinin esas olarak yeni devlette yapılması, kaçınılmaz olan devrimlerin hızı ve derinliği konusunda Mustafa Kemal'den farklı düşündüğü, daha tedrici bir dönüşümü savundukları anlaşılıyordu. Yeni partinin kurulmasından kısa süre sonra büyük çoğunlukla güvenayı almış olan İsmet Bey, sağlık nedenlerini ileri sürerek başbakanlıktan istifa etti. Yerine muhalefetle iyi ilişkileri olan Fethi Bey aldı. Bu başlangıçta iyiye işaretti ancak Mustafa Kemal 3 gün sonra "benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor, İnşallah ben yanılmışımdır" diyerek iyimserlerin yanıldığını gösterdi. 11 Aralık 1924 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde Mustafa Kemal'in 21 Kasım 1924'te The Times gazetesinin İstanbul muhabiri Mr. McCarthy'ye verdiği bir mülakat yayınlanmıştı. Mülakatta Mustafa Kemal, milli egemenlik esasına dayanan ülkelerde siyasi partilerin kurulmasının gayet doğal olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde de rakip partinin elbette olacağını, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da gerekli formatilleri tamamlayarak kurulduğunu belirtiyordu. Mülakat 18 Aralık 1924 tarihli The Times gazetesinde McCarthy'nin yorumlarıyla birlikte İngilizce olarak yayımlanmıştı. Halbuki her iki mülakat metni de orijinal mülakat metninden farklıydı. McCarthy, Londra'ya gönderdiği rapora göre siyasi partilerin varlığı Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığının yanı sıra parti liderliğini muhafaza edip etmeyeceği, yeni bir partiye karşı tutumunun ne olacağı ve nihayet basına karşı tavrını kapsayan mülakat sırasında Mustafa Kemal hiç de böyle yumuşak konuşmamış, terakkiperverlerin cumhuriyetçilikle iştenliksiz programları sahte, kendileri de düpedüz gerici demişti. Üstelik Gazi bunları söylerken çok öfkelenmiş, yüzü kıpkırmızı kesilerek muhalefetin her bir üyesini teker teker anmış, onların her şeylerini boşlu bulundukları kendisine karşı nankörlük ettiklerini ve vatan haini olduklarını söylemişti. Mülakatta tercümanlık yapan milletvekili bu hiddet karşısında sık sık araya girerek paşayı yatıştırmak zorunda kalmıştı. Rapordan anlaşıldığına göre Mustafa Kemal daha sonra gazeteciye sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve mülakatın yayınlanmamasını rica etmişti. McCarthy metnin doğruluğunda ısrar etmiş, sonunda daha yumuşatılmış metin 11 Aralık tarihli Hakimiyeti Milliye'de ve 18 Aralık tarihli The Times'ta yayınlanmıştı. İrtica öcüsü. Mustafa Kemal'in bir diğer iddiası, partisinin kendisini kıskanan bir dizi gözden düşmüş general ve siyasetçi tarafından opportunist kaygılarla kurulmuş olduğuydu. Daha sonra Nutuk'ta paşalar komplosu olarak yer alan bu iddiaya göre bazı paşalar meclisteki muhalif milletvekillerinin oluşturduğu ikinci grup üyeleri aracılığıyla bütün yurtta halkı Mustafa Kemal'e karşı kışkırtmak için yurt içinde bir takım gizli örgütler kurma çabası içindeydiler. Bir diğer suçlama ise terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programının ve tavrının irticaya cesaretlendirdiğiydi. Oysa bu iddianın dayandırıldığı 6. maddede sadece şunlar yazıyordu. Fırkamız itikadı diniyeye ve fıkriyeye hürmetkardır. Programda halifeliğin geri getirilmesi talebi olmadığı gibi dinin önemine dair en ufak bir atıf yoktu. Dahası yürürlükte olan 1924 Anayasası'nın 2. maddesinde Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır yazıyordu. Bu açıdan bakıldığında bu madde anayasa ile tamamen uyum içindeydi. İlk parti örgütü Urfa'da kuruldu. Bunu Sivas, İstanbul, Ankara ve İzmir izledi. Ancak 13 Şubat 1925'te Bingöl'de patlak veren Şeyh Said isyanı ülkedeki tüm muhaliflere yönelik genel bir sindirme kampanyasının başlamasına vesile oldu. Fırtınadan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da nasibini aldı. İddialara göre ülkede demokrasinin yıllarca askıya alınmasını sağlayan 3 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sukun Kanunu çıkmadan bir süre önce Başbakan Fethi Bey, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Kazım Karabekir'i ziyaret ederek "Size fırkanızı kendi kendinize dağıtmanızı tebliğe beni memur ettiler. Dağıtmazsanız istikbali karanlık görüyorum, kan dökülecektir." demişti. Karabekir bu tehdide pabuç bırakmadı ama isyancılar için kurulan Şark İstiklal Mahkemesi'nde ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırtmak suçlamasıyla yargılananlar arasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Urfa Genel Sekreteri Fethi Bey de vardı. Hiçbir kanıt olmadığı halde Fethi Bey 5 yıl hapse mahkum edildi. Ayrıca Ergani'de Kadri adlı isyanın Şeyh Said'e yazdığı bir mektupta Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın partisi şeriat hükümlerine saygılı ve dindardır. Bize yardımcı olacaklarını şüphe etmem demesi ve isyancılardan Şeyh Eyüp'ün mahkemede dini kurtaracak tek parti Kazım Karabekir Paşa'nın kurduğu partidir. Çünkü şeriat hükümlerine uyulacağı parti düzüğünde ilan edilmiştir demesi üzerine bölgedeki terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şubeleri kapatıldı. Ankara İstiklal Mahkemesi ise partinin İstanbul şubesinden bir grup aleyhine dini siyasete alet etmek suçundan dava açtı ve 5-15 yıl arasında hapis cezaları verdi. Bütün bunlar bahane edilerek 5 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Hıyanet-i Vataniye Kanunu uyarınca kapatıldı. Buna rağmen devletin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na kini bitmedi. 1926 yazında İzmir'de Mustafa Kemal'e suikast girişimine katıldıkları gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkalı milletvekillerinden Halit, parantez içinde Akman Sübey dışındakilerin hepsi tutuklandı. Bunlardan 6'sı şüpheli delillerle idam edildi. Hayatlarını kurtaranlar da yıllarca ev hapsinde yaşadılar, siyaset dışı bırakıldılar. Özet kaynakça. Erik Jean Zürher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924-1925, İletişim Yayınları 2003. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması 1923-1931, Tarih Vakfı Yayınları 2005. Nevin Yurtsever Ateş, Terakkiperver Fırka üzerine Mustafa Kemal'in düşünceleri, Toplumsal Tarih, sayfa 206, Şubat 2011, sayfa 56-60. Şeyh Said İsyanı ve Takrir-i Sükun Kanunu. 13 Şubat 1925'te, dipnot, tarihi 8 Şubat ve 15 Şubat olarak veren kaynaklar da var. Nakşibendi Şeyhi Said Bingöl'ün, parantez içinde o zamanki adıyla Çapakçur'un Ergani ilçesinin Eğil Bucağı'na bağlı Piran Köyü'ndeki evine bir grup jandarmanın gelerek evdeki bazı misafirleri tutuklamak istemeleri ve bu isteğe ateşle karşılık verilmesiyle başlayan isyan, Cumhuriyet tarihine ve Türk-Kürt ilişkilerine damgasını vurdu. İsyanı en büyük katılım Piran, Çapakçur, Lice ve Hani Dağları bölgesindeki Zünni Zaza aşiretlerinden olmuştu. Başlangıçta 7000 civarında olan isyancı güçler kısa sırada 30.000 kişiye ulaştı. İsyancılar Genç, Hani ve Lice'yi ele geçirdilerse de kıyıda Kızılbaş, Hormek ve Lolan aşiretlerinin yardım ettiği Ankara orduları tarafından püskürtüldüler. Kızılbaş Kürtlerin ve Zazaların yurdu Batı Tersim'de Karaballı, Ferhat Uşağı, Abbas Uşağı aşiretleri isyanlara destek vererek Hozat'ı ve Bitlis'i basmak için görüşmeler yaptılarsa da Dersim'in geneli ayaklanmaya ilgisiz kaldı. Hatta Hıran ve İzol Kızılbaşları Şeyh Said'in birliklerini Pertek bölgesinde etkisiz hale getirdiler. Daha önemlisi isyancılar Elazığ ve Diyarbakır gibi şehir merkezlerinde tutunmayı başaramadılar. Musul meselesinin Cemiyet-i Akvam, parantez içinde Milletler Cemiyeti gündeminde olduğu bir sırada çıkan ayaklanma, Musul'u almak için Türk-Kürt etle tırnak gibidir tezine zarar vereceği için Ankara ayaklanmayı dışarıya karşı olduğundan daha küçük, içeri karşı ise olduğundan daha büyük gösterdi. Hükümet 23 Şubat'ta 13 ilde sıkı yönetim ilan etti. 1920 tarihli Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda değişiklik yapılarak dini esaslı cemiyet kurmak ve dini siyaseti alet etmek vatana ihanet kapsamına alındı. Mustafa Kemal'in radikal önlemlerinden yana tavrını koyması üzerine pasif bulunan Fethi Bey hükümeti 60'a karşı 94 oya düşürüldü ve yerine Şahin İsmet Paşa hükümeti kuruldu. 4 Mart 1925'te ülkedeki tüm özgürlüklerin rafa kaldırmayı olanak veren Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı. Ardından isyanları yargılayacak Şark, parantez içinde isyan bölgesi, istiklal mahkemeleri kuruldu. İstanbul ve Anadolu'da İslamcı muhafazakar ve solcu gazetelerde kapatıldıktan sonra tenkil, parantez içinde cezalandırma hareketine başlandı. Karadan ve havadan hücum. 30.000 kişilik ordunun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakları da seferber edilmişti. 27 Nisan 1925 tarihli bir İngiliz istihbarat belgesine göre Mardin'de bulunan 7 veya 8 uçaklık filodan sadece 2 uçak çalışır durumdaydı. Bu uçakların 4'ünü 1921'de Fransızlar geri çekilirken bırakmışlardı. Yakıtları trenle İstanbul'dan getirilen bu uçaklar günde 2 kez uçuyor ve isyan bölgesini bombalıyorlar. Olası bir sabotajdan korunmak için de Mardin'e gece dönüyorlardı. Aynı rapora göre pilotlardan 3'ü daha önce Almanlarca eğitilmiş, Osmanlı ordusundan gelen asker, diğer 3'ü ise sivil pilotlardı. Sonunda Fransa'nın izniyle Suriye sınırından geçen demir yollarını kullanarak isyancıların arkası sarıldı. Şeyh Said ve yanındakiler 14 Nisan'da Ankara'nın Azadi Örgütü'ndeki casusu olan Cibranlı Binbaşı Kazım Bey tarafından yakalanarak hükümete teslim edilince isyanın sonu geldi. Azadi liderleri Cibranlı, Miralay Halit Bey, Yusuf Ziya Bey ve 3 kişi aynı gün Bitlis'te kurşuna dizildiler. 81 kişi Diyarbakır'a götürüldü. Yargılamalara 14 Haziran'da başladı. 27 Mayıs'ta 6 kişi, parantez içinde Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir Bey ve Şeyh Said'in yakın adamı Palolu Kör Said de gruptaydı, idam edildi. 21-28 Mayıs arasında ikinci tur yargılamalar sonucu 12 kişi beraat etti. Şeyh Said'le birlikte 49 kişiye idam cezası verildi. Diğer sanıklar 1 ila 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. İdamlardan ikisi 10 yıl hapse çevrildi. Geriye kalan 47 kişi 29 Haziran 1925 günü sabaha karşı Diyarbakır'da dağ kapısının dışında idam edildiler. Duruşmaları izleyen halk mahkumları bizzat asmak için birbirine ezmiş, her idam mahkumuna bir devlet görevlisi, parantez içinde aralarında görevleri hayat kurtarmak olan sağlık memurları da vardı, tahsis edilerek idamlar gerçekleştirilmişti. Şeyh Said asıldığında halktan bir alkış tufanı kopmuştu. Dipnot, açılan hendeklere yan yana dizilen ölülerin halen Diyarbakır Ordu Evi Bahçesi ile Alman Hastanesi'nin arasındaki bölgede yattığı rivayet olunur. Ölmeden birkaç saat önce Şeyh Said hücresinde hapishane müdürü Osman Bey ile görüşerek Savcı Ahmet Süreyya Bey'i vasi olarak tayin etti, vasiyetnamesini yazmış ve üzerindeki parayı evlatlarıma teslim ediniz diyerek kendisine vermişti. Vasiyetnamesinde ayrıca kendisine bir mezar yaptırılmasını istiyordu. Şeyh Said kalkıştığı işin neden vatana ihanet olduğunu anlayamamıştı. Çünkü onun döneminde insanlar vatan için değil toplumları için iyi olanı yapmak gerektiğini düşünürlerdi. Ama şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek karara boyun eğmişti. Muhtemelen devletin kendisine bir mezar yerini bile çok göreceğini düşünmemişti. Cemiyet-i Akvam'ın bir raporuna göre hareket sırasında 15-20 bin isyancı öldürülmüş, 206 köy, 8.758 ev yakılmış, hükümet 20 milyon pound'a yakın para harcamıştı. Bu miktar tüm milli mücadele sırasında harcanan paradan fazlaydı. Resmi rakamlara göre 16 zabit, 106 nefer şehit olmuş, 17 zabit, 300 nefer yaralanmıştı. Tarafların kayıpları arasında devasa fark Ankara'nın isyanı bastırırken ağır silahlar kullandığını düşünüyordu. İsyan bölgesindeki istiklal mahkemeleri 12 Nisan 1925'ten 1 Mart 1927'ye kadar 5110 kişiyi yargıladı. 420 idam, 1911 çeşitli hapis cezaları verildi. Dipnot, birinci mecliste Dersim temsilcilerinden Hasan Hayri Bey de 25 Kasım 1915'te Kürkçülük yaptığı için idam edilmişti. 1927'de 1500 kadar Kürt ailesi batıya sürüldü. Arazileri sürgün edildikleri illerde kendilerine yeni arazi verilmek şartıyla hazineye devredildi. İsyanın mahiyeti neydi? Şeyh Said'in isyana geçerken şeriat ve hilafetle ilgili propaganda yapması ve 2. Abdülhamid'in en büyük oğlu olan ve o sıralarda Beyrut'ta yaşayan Mehmet Selim Efendi'yi başa geçirerek saltanat ve hilafeti yeniden kurmak istediğini söylemesi ileri yıllarda isyanın irticai nitelikte olduğunun kanıtı olarak gösterildi. Halbuki isyanın arkasında Cibranlı Mirala Halit Bey ve Bitlisli Yusuf Ziya Bey'in liderliğini yaptığı İhsan Nuri, Süleymaniyeli İsmail, Mülazım Hakkı Saveş gibi milliyetçi, seküler Kürt aydınlarının önemli kadrolarını oluşturduğu Hizbe Azadiye Kürdistan, parantez içinde Kürdistan'a Özgürlük Partisi, kısaca Azadi adlı seküler örgüt vardı. O yıllarda Kürt toplumunun ne üretim biçimi ve ilişkileri ne de bunların üzerinde yükselen üst yapı kurumları milli nitelikte bir ayaklanmaya müsait değildi. Ancak ayaklanmayı planlayanlar milli uyanış içinde olan kimselerdi. Buna karşılık halkı harekete geçiren söylemler dinseldi. İsyancılar Kemalist reformlara, parantez içinde özellikle laikle karşı samimi bir kızgınlık duyuyorlardı. Yine de ayaklanmaya katılım sınırlı kaldı. Çünkü Zaza olmayan aşiretler, Zaza olup Alevi mezhebine dahil olanlar, Sünni olup Nakşibendi olmayanlar, hatta Nakşibendilerin bazı kesimleri ve şehirlerin büyük bir kesimi ayaklanmayı desteklemedi. İngiliz parmağı var mıydı? Resmi tarihin daha sonraki yıllarda olaya kattığı ikinci sos, bu irticai kalkışmanın iç dinamiklerle değil dış mihraklarla ilişkisi olduğuydu. Buna kanıt olarak gösterilen olaylardan biri 9 Mart 1925 tarihinde Diyarbakır'a üzerinde Kürdistan Krallığı Harbiye Bakanlığı yazılı bir kolinin gelmesidir. Kolide bazı İngiliz silah fabrikalarının katalog ve mektupları vardı. İkincisi ise İstanbul Emniyeti'nin Nizamettin Bey adlı bir zabıta görevlisine İngiltere Hariciye Nezareti görevlisi Mr. Templeton süsü vererek 1924'ten 1925 Mart ayına kadar Kürdistan Tarih Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir'in yakını Palulu Kör Said'le temas kurmasıdır. Ancak Seyit Abdülkadir Bey, Mr. Templeton'un getirdiği 80 bin liralık şahsi çeki kabul etmemiş, ayrıca önceden kararlaştırılan anlaşma metnini de imzalamamıştı. Şimdi de İsmet İnönü'yü dinleyelim. Şehzade isyanını doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunmamıştır. Fakat bundan şüphe edilmiş ve gerekli tahkikat yapılmıştır. Çünkü İngilizlerin Musul Harekatı esnasında ve daha sonra Nestor ayaklanmasında olduğu gibi hudutlarda ve dışarıda propagandayla, münasebetlerle Şehzade isyanının patlamasına zahiren yardımcı olduklarını intibai mevcuttu. Gerçekten de Azadi Örgütü Ermenilerden İngilizlere, Ruslardan Fransızlara kadar herkesten yardım almaya çalışmıştı. Dönemin tanıklarından Hasan Hişyar Serdi'nin anılarında dış destek arayışıyla ilgili çabalar şöyle anlatılır. Bazı üyeler Suriye üzerinde Fransa ile ilişkiler kurmak gerektiğini önerdi. Bazıları ise biz Irak üzerinden İngilizlerle ilişki kuralım dedi. İşlerinden iki üye de Sovyetler bize komşu ülkedir, onunla ilişkiye geçelim görüşünü ile sürdü. Bu öneriyi ezici bir çoğunluk Sovyetler dinsiz bir ülkedir, bizim onlardan hiçbir beklentimiz olamaz diye bağırarak tepkiyle karşıladı. Toplantıda Şeyh Said bağdaş kurup oturmuş vaziyette sessizce dinliyordu. Tepkiler karşılığında sessizliğini bozarak kimisi Fransa kimisi İngiltere dedi. Hiç kimse de kızmadı. Ne zamanki Rusya'nın bahsi geçti, çoğunluk yerinden tepkiyle sıçradı. Biz siyasi bir dost ve bizi destekleyecek birini arıyoruz. Sizin devletlerin diniyle ne alakanız olacaktır ki dedi. 21. ayrımın sonu sayfa 341.